Ayrım 6. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangıoğlu Oğut. Sayfa 80. Çocuklarınıza korkmayı değil, korkunun içinden geçebilmeyi öğretin. Korku hayatın doğal bir parçası. Korkutan kaçmaksa işinize yaramayacak bir seçenektir. Bir çarpsam görürsün agugugu ne demekmiş. Gebze Kocaeli'nden merhaba Aykut. Her iki kitabınızı da okudum. Tekrar okuyacağım ve şu an sevgili Daryl'ın Çözüm Olmak isimli kitabını okuyorum. Bekar bir babayım ve 7 yaşında şahane bir oğlum var. Sizlerin sayesinde iş hayatımda inanılmaz gelişmeler oldu. Meslek lisesi mezunu olduğum için bugüne kadar hep teknisyen unvanıyla iş bulurken şu an kalite müdürü sıfatıyla iyi bir maaşla çalışıyorum. Öncelikle bunlar için, bana öğrettikleriniz için, hatırlattıklarınız ve hayatıma girerek kendime yeni bir gerçeklik ve kutu yaratmamda katkı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorumsa şu, ben tüm bu gerçekliklerin bakış açısının farkına 37 yaşımda sahip oldum. Peki ben şu an 7 yaşımda olan oğlumun erken yaşlarda tüm bunları bilerek, öğrenerek büyümesi için neler yapabilirim? Eski eşimle birlikte oğlumuzu çok iyi yetiştirmek için çok emek sarf ettik ve oğlumuz hem yaratılışından gelen özellikleriyle hem de fiziki özellikleriyle çok harika bir insan. Ama oğluma büyüme evresinde doğru davranışlarla, etkinliklerle, kitaplarınızla da anlatılanlar doğrultusunda katkı sağlamak istiyorum. Bu hususta tavsiyelerinizi almak isterim. Teşekkürler. Yunus Emre Oktan, Gebze Kocaeli. Esra. Çocuklar benim çok hassas olduğum bir konu. Çünkü geriye baktığımda neredeyse bir yaşıma kadar birçok anımı hatırlayabiliyorum. En net hatırladığım şey ise Türkiye'de büyüklerin çocuklara nasıl garip davrandığıydı. Babamın görevi dolayısıyla yurt dışında çok farklı ülkelerde büyüdüm. O yüzden Türkiye'de bulunduğum zamanlarda büyüklerin davranışlarının bana çok acayip geldiğini çok çok net bir şekilde hatırlıyorum. Acayip ile kastım da şu. Bana çocuk gibi davranılması. Çocuksun yapamazsın, çocuksun anlamazsın, çocuksun bilmezsin, çocuksun ben senin adına doğru nedir, yanlış nedir bilirim. Yurt dışına çıktığım zamansa orada bulunan büyüklerin farklı davranışları benim çok hoşuma giderdi. Beni daha çok insan yerine koyduklarını hissederdim. Ve onların yanında kendimi ifade edebilmem, kendim gibi olabilmem benim için çok daha kolaylaşırdı. Bence çocuklara yaklaşırken en önemli unsur çocuklara olan bakış açımızı değiştirmek ve şunu hatırlatmak. Çocuk dediğimiz şey ne yaptığını ne ettiğini bilmeyen bir yaratık değil, tam tersine. Sadece kısa bir süre için küçücük bir bedende sıkışmış bir ruh, bir varlık. Bize gelen varlığın, ruhun bizden çok daha üstün olma olasılığı da mümkün. Tek farkı küçük bir bedende yaşıyor olması. Dünyevi şeyleri tam kavrayamıyor olması, yeşil ışık nedir, kırmızı ışık nedir bilmemesi, elektrik düğmesi nasıl çalışır bilmemesi. Ama bu bizden daha bilge birisi olmadığı anlamına gelmiyor. Evren ileriye doğru genişlediği için bize gelen çocuklar anne babalardan genellikle daha üstün oluyor. Bence Yunus'cum şu etapta bile çok doğru bir yerdesin. Çünkü oğlunuz hem yaratılışından gelen özellikleriyle hem de fiziki özellikleriyle çok harika bir insan. Senin de oğlunu harika bir insan olarak algılıyor olman zaten çok ve çok iyi bir başlangıç noktası. Aykut, şöyle bir uyarıyla başlamak istiyorum. Bu bilgilere 37 yaşında sahip olmadın. Zaten bu bilgilerle gelmiştin. Sadece zaman içinde unutmaya başladın. Ne zaman birine bunu söylesem suratında şaşkın bir ifade görebiliyorum. Birdenbire bu bilgilere sahip ama aga, go, go, go diyen bir bebeği düşünüyorlar. Esra'nın da belirttiği gibi fiziksel dünyada belki çok yeniler kabul ama evrensel olayı sizden çok daha iyi biliyorlar. Çünkü yeni geldiler. Tıpkı başka bir ülkeye tatile gitmemiz gibi. Tatilden döndünüz, belki sadece 2 gün oldu. Tatilden 2 gün sonra mı o tatili daha iyi hatırlayacaksınız? 2 yıl sonra mı? 20 yıl sonra mı? Eğer bir şekilde sürekli kendinize hatırlatmıyorsanız, unutmaya başlayacaksınız. Siz de bunları çocukken biliyordunuz. Sağ olsun annen, baban, eğitim sistemi ve toplum tarafından bunlara abuk subuk bilgiler olarak bakıldığı için ya da abuk subuk hisler gibi kabul edildiği için unutturmayı çok güzel becerdiler. Çocuğum hiçbir şey bilmiyor. Ben bunu nasıl öğretirim? aman o da 37 yaşına kadar beklemek zorunda kalmasın gibi bir yaklaşım yerine sana şunu öneriyorum. Ne yapsam da çocuğum bildiklerini unutmasa, ne yapsam da ben onun bildiklerinin yavaş yavaş üstüne perde indirmesem, ne yapsam da ben ondan biraz öğrensem gibi bir yaklaşımı tavsiye ediyorum. Bir köy düşünün, şehirden uzak, sadece bir tane okulu var, okula yeni bir öğretmen geliyor, daha köyde ilk haftası. Evet, ona çeşmenin nerede olduğunu siz öğreteceksiniz. Evet, ona etrafı siz öğreteceksiniz. Evet, o köyün örf ve adetlerini siz öğreteceksiniz. Ama sakın unutmayın, aslında diğer her şeyi size öğretmeye gelen o. Esra, önceden bahsettiğim adam yerine konulmakla ilgili bir örnek vermek istiyorum. 7-8 yaşımda Yunanistan'da yaşıyorduk ve orada bir Amerikan okuluna gidiyordum. Okulla bizim ev arası yürüme mesafesinde olduğu için okula tek başıma gidiyordum. Okula giderken yolda dalga geçtiğim için, kedilerle oynadığım için, sabahın köründe kendime dondurma aldığım için, normalde okul 9'da başlıyorsa ben sürekli 9:20 geçe 9:30 gibi okula gitmeye başlamıştım. Bunu fark eden hocalarım okul müdürüne haber vermişler. Müdür beni odasına çağırdı, oturttu ve beni karşısına ve aynen şu cümleleri söyledi. Esra, farkına vardık ki son bir aydır sürekli olarak okula geç geliyorsun ve bunun sebebini merak ediyoruz. Bu konuda aileni aramayacağım, konuşmak için en doğru kişinin sen olduğunu düşünüyorum ve sana sorarak başlamak istiyorum. Tabii benim söyleyecek hiçbir şeyim yok, kedilerin peşinde koşuyorum her sabah diyemediğim için uyanamıyorum gibi bir şeyler söyledim. Yalan söylediğim için kendimi kötü hissettim ama aynı zamanda müdürün annemi ve babamı aramaması, bu olayın çözümünün sorumluluğunu bana vermesi, beni adam yerine koyması kendimi o kadar büyük bir insan gibi hissettirmişti ki müdüre döndüm ve söz veriyorum bundan sonra saat 9'da okulda olacağım dedim. Çünkü böyle bir şeyin çözümünün sorumluluğu bana verildiği için ve adam yerine koyulduğum için suçlanmayıp bir seçim yapma hakkı bana sunulduğu için doğru seçime gitmek içimden gelen ilk tepkiydi. Müdür son derece güzel bir şekilde cezalandırıcı değil, ödüllendirici bir yaklaşım göstermiş. Eğer her gün saat tam 9'da burada olursan ay sonunda sana şu kadar yıldız vereceğiz demişti. Üstüne üstlük seçimimden dolayı ödüllendiriliyordum. Aykut, Yunus'un soruyu soruş şeklinde bir şey daha var. Oğluma büyüme evresinde doğru davranışlarla, etkinliklerle diye bir cümle kullanmış. Eğer doğru ve yanlış kavramlarına giderek kafadan çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Hepsi bir illüzyondan ibaret. Gelin bazı doğru ve yanlışları inceleyelim ki nasıl birer illüzyon olduklarını, gerçek olmadıklarını daha iyi anlayalım. Ben İstanbul'da araba kullanamam. Mümkün değil. Yurt dışında araba kullanmaya alışık biriyim. Yani dur işaretini görünce otomatik olarak önce duruyorum. Yurt dışında eğer dur işaretinde durmazsan kazaya sebep olurum. Diğer taraftan gelen araç benim duracağımı düşünür. İstanbul'da ise durursam kaza yaparım. Çünkü arkadan gelen araç benim durmayacağımı düşünür. Türkiye'de adam durmanın aptallık olduğunu, durmamanın doğru olduğunu düşünüyor. Diğeri ise durmamanın aptallık olduğunu, durmanın doğru olduğunu düşünüyor. Şimdi hangisi doğru? Doğru dediğiniz şey ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, hatta yaştan yaşa bile değişebiliyor. Doğru ve yanlış gibi sabaha kadar tartışılabilecek iki kavramı çocuklarımıza empoze etmeye kalkınca işler karışıyor. Onların birey olma, karar verme haklarını ellerinden alıyoruz. Evet, çocuğum yok, kabul ediyorum ama ben de bir çocuktum. Ailemin davranışlarının beni nasıl hissettirdiğini hatırlıyorum. Genel olarak keyifli bir çocukluğum oldu diyebilirim. Ailem bana abuk subuk şeyleri empoze eden bir aile değildi. Toplum doğruları elbette bizim evde de vardı ama o kadar azdı ki büyük oranda birey olma hakkımı korumayı becerdim hayatta. İlkokul öncesi bir hobi başlamıştı benimle. Ateşle oynamak. Kibritleri çakıp son ana kadar yanmalarını seyrederdim. Fakat söndükten sonra ne yapacağımı bilemediğim için koltuğun minderlerinin arkasına saklardım. Doğal olarak evi yaktım. Daha doğrusu sadece salonu yaktım. Olayı atlatmış ama ateşle oynama arzumdan daha vazgeçememiştim. Annem, aman oynasın çocuk, bırak karışmayın falan demedi. Seni eşek sudan gelene, sonra bir de suya geri dönene kadar döverim de demedi. O kadar güzel bir çözüm buldu ki ne o kendi olmaktan vazgeçti ne de 6 yaşındayım diye benim özgürlüğümü kısıtlama hakkı gördü kendinde. Beni aldı karşısına ve kısa bir konuşma yaptı. Tamam, ateşle oynamak istiyorsun, anlıyorum ama aynı zamanda ben de senin güvende olmanı istiyorum. Ve her gün eve gelirken acaba ev bugün yandı mı diye panik olmak istemiyorum. İkimizin de istediğinin olabilmesi için bir yol buldum. Gel, bundan sonra haftada 2 akşam senin ateşle oynama akşamın olsun. Salonun ortasına tepsiyi koyalım ve ben televizyon seyrederken sen de tepsinin içinde istediğin gibi oyna. Ama bu anlaşmayı kabul ediyorsan başka günlerde ateşle oynamak yok, kabul mü? Havalara uçmuştum. Salı akşamları tepsi ortaya konulur, diğer akşamı hatırlamıyorum ve ben ateşle oynamaya başlardım. Annem de yanına özenle yerleştirdiği yangın söndürücüyle televizyon seyretmeye başlardı. Ergenlik yaşına gelen çocuklar asileşir. Hiç hemfikir olmadığım bir anlayış. Bana sorarsanız ergenlik yaşına gelen çocuklar asileşmiyor. Onca sene boyunca boyun eğmek zorunda oldukları köle hayatının içinde en sonunda hayır deme güçleri olduğunu farkına varıyorlar. Benim hiç öyle bir asilik dönemim olmadı. Çünkü birey olma hakkım hemen hemen hiç elimden alınmadı. Bunun sonucunda ortaya çıkan mal da fena değil gibi duruyor. En azından ben memnunum. Eğer çocuklarınız böyle bir durum yaşıyorsa lütfen faturayı kendinize çıkarın. Bu durum sizin toplumsal doğruları ya da yanlışları empoze etmenizden kaynaklanıyor. Ne zaman bunları söylesem anne babalar ayaklanıyor. Ne yani, başıboş mu bırakalım, tepemize mi çıksınlar? Hayır, onların her istediğini yapmanız, köleleri olmanız değil anlatmaya çalıştığım. Aynı bir arkadaşınızla, bir dostunuzla, sevgilinizle nasıl bir ilişki kuruyorsanız onlarla da aynı şekilde bir ilişki kurun. Birey olduklarını kabul ederek ne siz olmaktan vazgeçin ne de onların bir hiç olmalarını isteyin. Ve ne zaman şu cümleyi kuracak olsanız lütfen kendinizi yakalayın ve cümleyi durdurun. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Çünkü bu tam olarak doğru değil. Siz bir yerde kendi iyiliğiniz için istiyorsunuz birçok şeyi. Çocuklarınızı zaman zaman birey olarak değil, ürün olarak, sizden çıkan birer ürün olarak görme eğiliminde olabiliyorsunuz. Bir deneyin önerdiğimi. Çocuğunuzun tepesine çıkarsa getirin biz bakarız. Esra, çocuklarla olan ilişkinizde onların içsel rehberliklerini bozmayın yeter. Çocuklara daha fazla bir şey katmaya çalışmaktansa onların kendilerini dinlemesine alan tutun. Onlara özgüvenlerini, kendilerine olan güvenlerini geliştirmelerinde yardımcı olun. Bu doğrudur. Ben senin yerine doğruyu biliyorum. Sen istemesen de bunu yapacaksın. Ben dediğim için yapacaksın tarzı yaklaşımlar çocuğun kendisine özgüven duymasını geliştirecek şeyler değil. Tabii ki çocuğunuz her istediğini yapmayacak ama ona seçim hakkı vermeniz çok önemli. Bir öğrencim çalışmak zorunda olduğu için 12 yaşında kızını sürekli evde bırakmaktan şikayetçiydi. Bu yüzden arada okul çıkışlarında kızının ofise gelmesine izin veriyordu. Kız ofise her geldiğinde anne bir türlü işini yapamıyordu. Çünkü sürekli dikkat çekmek isteyen, ilgi bekleyen bir çocuk vardı başında. Telefondayken, müşterileriyle konuşurken kız sürekli yüksek sesle rahatsız ediyordu. Anne de bu durumdan rahatsız, seni bir daha getirmeyeceğim, çok yaramazsın, bak akşam evde neler olacak diye azarlıyordu. Bu cümlelerin alt metni aynen şu demek, sen yanlış bir şey yapıyorsun ve bu yüzden cezalandırılacaksın. Unutmayın, en önemlisi çocuğun seçim hakkı olduğunu bilmesi. Gelin farklı bir yaklaşımla iki tarafın da kazanacağı bir şekilde halletmeye çalışalım bu durumu. Çocuğa seçim hakkı vermek şöyle bir şey. Bak canım, tatlım, ben eve geç geliyorum. Seninle yeterince vakit geçiremiyorum. O yüzden de seni beraber olalım diye ofisime davet ediyorum. Fakat ben ofisteyken, işim varken senin buna saygı gösterip ses çıkarmaman veya benimle konuşmaman gerekiyor. Eğer konuşmaya devam edeceksen, benim işimi yapmamı önleyeceksen, ofise gelemeyeceksin, evde kalacaksın. Eğer evde daha rahat ediyorsan orada kal. Bu kurallar içinde benimle beraber olmak tercihinse, o zaman buraya gel. Seçim senin. Yani A'yı yaparsan sonuçlar bu, B'yi yaparsan sonuçlar bu. Çocuk kendisi seçtiği zaman, aa tamam ya, ofiste annemin yanında olmak zaten çok sıkıcı çünkü benimle konuşamıyor. O zaman bari evde takılayım, oyuncaklarımla oynayayım diyecek. Ama bilecek ki bu annesinin dayattığı bir şey değil. Kendi seçimi ve ona göre davranacak. Belki de diyecek ki ben evde yalnız kaldığımda sıkılıyorum. Oyuncaklarımla da oynamak istemiyorum. Annemin yanında olayım ama kendimi annem iş yaparken başka türlü oyalayayım. Çünkü başka türlü oyalanmazsam ofise girme hakkım olmayacak. Çocuk şu an bir seçim hakkı olduğunun bilincinde. Ben bunu seçtim ve bu seçtiğim şeyin sonucunda da bunu yaşamaktayım diyebilecek. O zaman işte annem yaptı, babam yaptı, şu yüzden oldu, bu yüzden oldu gibi kurban rollerine giremeyecek. Çünkü bir dayatma yok ortada. Sadece bir seçim var. Aykut. Ne zaman buna benzer şeyler anlatsam aileler tepkiyi yapıştırıveriyorlar. Oho, şimdi her seferinde oturup 40 saat bunları mı konuşacağız? Sizlere tek yorumum var. Bunu doğurmadan önce düşünecektiniz. Ve doğururken bana mı sordunuz? Sizlerin de seçeneği var. Yani bu tarz medeni konuşmaları yapacaksınız ya da 15 yaşında canavarlarıyla boğuşacaksınız. Esra. Küçük kuzenim 5-6 yaşlarındaydı ve bulunduğumuz evde merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyordu. Bu sırada teyzem sürekli "Çıkma, çıkma diyorum. Düşeceksin. Düşeceksin, çıkma. Çıkma, düşeceksin." diyordu. Ben de o zamanlar 25 yaşında falanım ve şunu düşündüğümü çok net hatırlıyorum. Şimdi onu yapma, bunu yapma diyor. İleride bu küçük kızın özgüvenle ilgili problemleri olacak. Aradan yıllar geçti, büyüdü. Müthiş güzel bir genç kız haline geldi. Bir gün karşılaştığımızda bir şey sormak istiyorum dedi. Ben hiç kendime güvenmiyorum. Acaba özgüvenimi kazanmak için ne yapmalıyım? Yıllar öncesinden o kadar belliydi ki neler olacağı. Çünkü benzeri bir olayı ben de yaşamıştım. Bir parktayım. En fazla 2 ya da 3 yaşımda olmam gerek. Bana göre çok dik, çok büyük ve çok korkunç bir kaydıraktan kaymak için merdivenlerden yukarı çıkıyorum. İçimde büyük bir korku var, düşer miyim diye. Aynı zamanda da müthiş bir istek var. Korkunun üstesinden gelip o kaydıraktan büyük çocukların yaptığı gibi kaymış olmayı becermek benim için çok önemliydi. Kendimi bir şampiyon gibi hissedecektim. Ben de becerebilirim, yapabilirim, korkumu yenebilirim gibi şeyler hissettiğimi çok net hatırlıyorum. Bacaklarım titreye titreye merdivenlerden çıkarken annemin sesini hatırlıyorum. Çabuk in aşağıya, çabuk oradan in aşağıya diyorum. Bak düşeceksin şimdi. O anki tereddütümü size anlatamam. Bir yandan korkuyorum ve annem korkuma iyice tuz basıyor. Bir yandan da devam edersem bunun cesaretime çok yararlı olacağını biliyorum. Sonunda korkunun ve annemin sesi daha baskın çıktı ve yavaş yavaş geri indim merdivenlerden. Eve dönerken hissettiğim tek şeyse çok önemli bir şeyi başaramadığımdı. Bugün öğrettiğimiz bilgiler ve bu tekniklerle tanışmadan önceki hayatıma baktığımda uzun yıllar boyunca ne zaman yeni bir şey yapmaya kalksam içimde aynı korkuyu hissederdim. Ben beceremem kararını bir kere almıştım çünkü. Korkunun sesini dinleme alışkanlığını o zaman edinmiştim. Bu annemin suçu mu? Elbette değil. Öyle bir yere tırmanmıştım ki annemin gelip beni oradan indirmemesi mümkün değil. Verdiğim örnekte anlatmaya çalıştığım şey çocuklarınıza korkmayı öğretmeyin. Korkuyu nasıl yönetebileceklerini öğretin. Korkunun üstesine gelmeyi öğretin. Sokağa çıktığınız zaman şöyle bir etrafınıza bakın, dikkat edin. Kendi çocuklarıyla irtibatta olan annelerin dakikada kaç defa yapma etme dediklerine bakın. Bir seferinde süre bile tuttum. 3 dakika içinde bir anne 30 defadan fazla yapma etme, zıplama, oynama, geri gel gitme vesaire dedi. Süre tuttum çünkü çocuk ne yapsa anne yapma diyor. Aykut, iyi ama bize ileride öğrenci lazım. Son olarak bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle basit olaylardan hayatımızı etkileyebilecek kararlar alabilme potansiyelimiz olduğunu artık biliyorsunuz. Ama lütfen korkmayın. Çocuklar sonuçta seçimlerini kendi kafalarına göre yapıyorlar. Size düşen sadece elinizden gelenin en iyisini yapmak. Onların alacakları bazı negatif kararlara bir de destek olmamak. Sakın unutmayın, hayat onların ve istedikleri kararlarla yaşayacaklar. Bir arkadaşımla sohbet ediyordum. 14 yaşında bir oğlu var ve bana şöyle bir soru sordu. Annesi ve ben oğlanı biraz farklı yetiştiriyoruz. Ben çok daha rahat bırakıyorum ama annesi biraz disiplinli. Bu yaz oğlanı dil kursuna gönderiyor. Oğlansa sabahları yatıp uyumak, keyif çatmak istiyor. Şimdi benim kafam karıştı. Zorla da olsa göndermeli miyiz? Yoksa onu bir birey olarak kabul edip kendi haline mi bırakmalıyız? Yani hangi konuda hangi ego kararlarını alacak bu çocuk? Çok güzel bir soru. Bu konuya takılması da çok güzel bir şey. Ona verdiğim cevabı hatırlayabildiğim kadarıyla aktarayım. Bak abicim, çocuk dil kursuna gitmeli mi, gitmemeli mi? Onu bilemem. Senden duyduğum şey çocuğu yanlış kodlamaktan korkuyor olman. İstesen de beceremezsin. Evet, korku ve endişe dolu kararlar alması için ona harika bir ortam yaratabilirsin. Ama gerisi tamamen onun seçimi olur. Sana şöyle bir iki muhtemel senaryoyu vermek istiyorum. Yüz binlerce farklı senaryo olabilir. Ben sana sadece iki tane vereceğim. 1. Zorla gittiği dil kursunda hayatında ilk defa bir kıza aşık olabilir. İlk heyecan, ilk öpücük vesaire derken hayatının en keyifli yaz ayını geçirebilir ve şu sonuca varabilir. Aa bak, zorla geldim buraya ama iyi oldu. Demek zorla yapılan şeylerin altından çok güzel sonuçlar çıkabiliyormuş. İşte size hayat zordur kodunun alınması için mükemmel bir fırsat. 2. Zorla gittiği kursta son derece kötü vakit geçirebilir ve annesinin zoruyla gittiği için kadınlarla ilgili negatif kararlar bile alabilir. Kadınlar seni kontrol etmeye kalkar, kadınlar dominant olmayı sever vesaire gibi. Bunlar sadece negatif örnekler. Elbette süper pozitif kararlar da alabilirler. Hatta son derece pozitif olayların içinde bile negatif kararlar, son derece negatif olayların içinde bile pozitif kararlar alabilirler. Bir öğrencim vardı, hiç unutmuyorum. İlişkiler üzerine çalışmak için gelmişti. İstediği gibi gitmiyordu ilişkileri. Harika bir çocukluk, harika bir anne, harika bir baba, bütün hatırladığı anılar pozitif, süper tatlı bir çocukluk. Aldığı kararı, ona istemediği tarz ilişkileri yaşatan döngüyü uzun bir süre bulamadık. Sonunda çok şaşırtıcı bir cümle çıktı ağzından. Babam gibi bir erkek daha dünyaya gelmez. İşte size başarısız ilişkiler için son derece yardımcı olabilecek bir cümle. Her tanıştığı erkekte babasının niteliklerini arıyor ama zaten yola çıkış şekli öyle bir erkeği bulamayacağı yönünde olduğu için bulamıyor. Çocuğunuzla olan ilişkinizde sizlerin onun ego kodlarınıza katkınızı şöyle düşünün. Elinize bir avuç misket alın ve havaya fırlatın. Her misketin tek tek nereye düşeceğine siz karar vermezsiniz. Her seferinde aynı yerlere bile atamayabilirsiniz. Artık gerisi misketlerin bileceği şey. Siz sadece hangi yöne doğru atmak istediğinize karar verebilirsiniz. Esra, eğer çocuklarınızı size ait bir mal olarak görmezseniz, çocuklarla ilişkinizin çok daha iyi olma kapasitesi var. Çocuklar aslında evrene ait ve bize kısa süreliğine emanet edilmiş varlıklar. Hocam Gurmuk'un çok güzel bir gözlemi var. Hamilelik yogası ve çocuk yogası yaptırdığı için annelerin çocukları hakkında nasıl konuştuklarına binlerce defa şahit olmuş. Benimki 2 yaşında yürüdü. Ay benimki 1,5 yaşında yürüdü. Ay benimki çok erken konuştu. Ay benimki biraz geç konuştu, çok endişeleniyorum. Çocuklar bize aittir düşüncesiyle yola çıktığımız zaman bir yerde onları CV'lerimiz gibi görmeye başlıyoruz. İngilizce öğrenmezse ben yeterli bir anne olmuş olmayacağım. Benim istediğim en iyi okulda okumazsa bu ailemiz için iyi olmaz. Bizim ailemizden hep doktorlar çıktı. Şimdi bu sanatçı olma şeyi de ne? Çocuklarımız bizim kölemiz değil. Çocuklarımız bizim için bir CV de değil. Niye kimse şöyle bir cümle kurmuyor? Varsa bile %1 civarındadır. Benim oğlum kızım hiçbir okuldan mezun olmadı ve ben onunla gurur duyuyorum. Bizim kafamıza göre doğruları başaramasalar dahi onlarla gurur duyabiliyor muyuz? Onlarla insan olarak, birey olarak gurur duymayı seçebiliyor muyuz? Onları hep başarılarıyla, yapabildikleriyle, aldıkları iyi notlarla yargılamayıp, kim olurlarsa olsunlar, aynen oldukları gibi sevip gurur duyabiliyor muyuz? Bizler sevgiyi, gurur duymayı, korumayı, kontrol etmeye çalışmak ile karıştırıyoruz. Size doğadan, kartallardan örnek vermek istiyorum. Anne kartal, yavrularının kanat genişliği belirli bir ölçüye geldiği zaman burnuyla yuvadan ittiriyor ve böylece bebeklerin uçabilmesine fırsat veriyor. Anne kartalda çok doğal bir içgüdü var. Bunun adına feminen enerji diyelim. Anne şunu çok iyi hissedebiliyor. Kuşun kanat açabilmesi için bağımlılığını kırması lazım. ve belli bir olgunluğa eriştiği zaman anneden bağımsız yaşayabilmesi lazım. Türk aile anlayışında bu yaklaşımı çocuklara veremiyoruz. Çünkü öyle bir anne, öyle bir aile anlayışı var ki sanki o anne ve aileyle bir ömür boyu o çocuğu korumakla yükümlü. Evet, korumak güzel bir şey, korumak sevgiden gelen bir şey. Ama aynı zamanda sürekli koruyucu rolünü oynamak o kişinin bireyselleşmesini, özgürleşmesini ve olgunlaşmasını kesinlikle kısıtlayan bir yaklaşım. Bir noktadan sonra çocuk artık bir birey haline geldiği zaman anne bağımlılığı kırmayı bilebilmeli. Bir noktada anne rolünü oynamaktan vazgeçmesi son derece önemli. Ancak bu şekilde çocuk kendi bireyliğini eline alabilecek. Doğduğumuzda var olabilmek için göbek bağımız anneden kesiliyor. Bir bireyin de gerçek olgunluğa ulaşabilmesi için bir noktada duygusal olarak anne ve babadan kopması gerekiyor. Eğer bu kopuş gerçekleşmezse birey ilişkilerine bağımlılıkla devam ediyor ve duygusal anlamda sakat kalıyor. Gelin şimdi bu sorudan ve cevaplardan neler kazandınız? Siz de bunları not edin. 6. ayrımın sonu sayfa 96.